8. ayrım, sayfa 106. 4. kısım, sabırsız bir Jöntürk. 24 Temmuz 1908 günü Rumi 11 Temmuz 1324 Sultan Abdülhamid Saray'dan gönderdiği bir emirle Kanuni Esasi'yi yürürlüğe soktu. Aynı gün Köprülü ve Tikveş kentlerinde, her ikisi de günümüzde eski Yugoslav Makedonya'sında, anayasanın yürürlüğe girdiğini ilan eden binbaşı Enver trenle Selanik'e geldi ve gardaki kalabalık onu hürriyet kahramanı olarak karşıladı. Karşılayanların başında bulunan Talat ile binbaşı Cemal ona, "Enver, sen artık Napolyon oldun," diye seslendiler. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 1, sayfa 561-562. Aslında iki hürriyet kahramanı daha vardı ama binbaşı Niyazi ile binbaşı Eyüp Sabri Akgöl Manastır'da kalmıştı ve faaliyetler devrimcilerin Kabe'yi hürriyet adını verdikleri Selanik'e taşınmıştı. Dipnot: Bleda, sayfa 53. Kenti coşkulu bir hava sarıverdi. Müslüman hocalar, hahamlar, rahipler sokaklarda kucaklaştı ve dağlardaki sığınaklarından ortaya çıkan sakallı Bulgar devrimcileri onlara katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin önde gelenlerinden Mithat Şükrü Bleda anılarında, özgürlüğün ne olduğunu bilmeyenler, anayasanın ne manaya geldiğinden haberi olmayanlar bile genel sevince katılmaktaydılar, diye yazacaktı. Ama bu değişimin bir de karanlık yüzü vardı. Sultanın casuslarından bazıları vurulmuştu ve halk cesetlerine tükürüyordu. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 50, Şapolyo 64. Askeri polisten Yüzbaşı İbrahim ve Süvari Teğmeni Ali adında iki saray hafiyesinin 1908 devrimi sırasında öldürüldüğünü söylüyor. 25 Temmuz'da İttihat ve Terakki liderleri Makedonya Genel Müfettişi ünvanıyla bölgenin en üst düzey sivil yetkilisi olan Hüseyin Hilmi Paşa'yı ziyaret ettiler. Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce devrimcilerin faaliyetlerini örtbas etmiş olan paşa derhal onların emrinde olacağını bildirdi. Dipnot Bleda, sayfa 50-52. Kendine bir karargah binası bulan cemiyet, Osmanlı Devleti'nin tümünü denetlemek için burasını bir merkez olarak kullanmaya karar verdi. Aralarında Talat, Binbaşı Cemal ve Rahmi'nin de Evranos bulunduğu delegeler, seçimlerin yapılması gibi atılacak adımları Sadrazam Said Paşa ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiler. Birkaç gün sonra İttihat ve Terakki üyeleri, Harbiye ve Bahriye nazırlarının sultanın seçmesine izin verilmesi hakkındaki kararı onaylamayınca, Said Paşa istifa etti ve yerine uzun süredir rakibi olan 76 yaşındaki Kamil Paşa geçti. Kıbrıs doğumlu olan paşa, İngilizlere olan hayranlığı nedeniyle liberal olarak tanınırdı. Cemiyet ile 6 ay boyunca çalıştıktan sonra yine aynı bakanların atılması konusunda aralarında çıkan anlaşmazlıktan dolayı o da görevini bırakmak zorunda kaldı. Siyasi güç silahlı kuvvetlerin denetimine dayandığı için İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bunu rakiplerine bırakmaya niyeti yoktu. Kamil Paşa'nın yerini hükümete dahiliye nazırı olarak katılmış olan cemiyetin sadık dostu Makedonya Genel Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa aldı. Kamil Paşa'nın Ricalül Gayb, yani gizli yetkililer olarak tanımladığı cemiyet merkezi, yeni seçilen kabine üyeleri 1908 aralığında İstanbul'da toplanana dek Selanik'teki yerinde kaldı. Devrimciler kahpe Bizans olarak gördükleri başkentin kendi davalarıyla ilgili duygularının güvenilmez olduğunu düşünüyorlardı. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 53. İdeolojik yalınlığın karşısında pekişik ve sağlam bağlantılı çıkarlara dayanan bir İstanbul çok bilmişliğine karşı duyulan güvensizlik, Atatürk'ün de devrimci dostlarıyla paylaştığı bir özellikti. İttihat ve Terakki'nin tasarıları çok basitti. Osmanlı Devleti merkezden hiçbir ayrılık tanımayan ve yabancıların karışmasını önleyen tek biçimli bir dizi yasayı uygulayan parlamenter bir hükümetle yönetilecekti. Din ya da dil farkı gözetmeksizin sultanın bütün uyrukları yasalar karşısında eşit olacağından özgürlük, adalet ve kardeşlik egemen olacaktı. Adam kayırma, yiyicilik ve sus payı gibi geri kalmış doğu alışkanlıkları kökünden sökülüp atılacaktı. Böylelikle tasarruf edilecek parayla silahlı kuvvetler ve sivil yönetim kadrosu güçlendirilecekti. Tüm subayların ve devlet memurlarının uygun eğitimli olmaları istenecekti. Ne var ki böylesine basit ama görkemli bir tasarının insanları parmağında oynatmasını iyi bilen bir padişah tarafından bir arada tutulan, kendi kendini yönetmekte olan dinsel topluluklardan, kabilelerden ve bölgelerden oluşan, otoritenin geleneksel toplum liderlerinin elinde bulunduğu, istisnaların kuralları bozmasının rahatça kabul edildiği ve yabancıların işe karışmasının sürekli ayarlanan dengenin bir parçası olarak görüldüğü, kaygısız bir ülkeye uygulanabilmesi olanaksızdı. Devrimciler de bu geleneksel toplumun içinde yetişmişlerdi. Her ne kadar aydınlanma ideolojileriyle eğitim görmüşler ve herkesin eşit olması gerektiğinde ısrar ediyorlarsa da, akrabalık, arkadaşlık, din ve hemşehrilik gibi daha somut fikirlerin ortaya çıkmasıyla kendi aralarında kliklere bölündüler. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderleri çok gençti ve hırslarıyla deneyimsizlikleri birbirine eşitti. Eski rejimin yaşlı devlet adamları ve görevlileriyle birlikte çalışmaktan başka çıkar yolları yoktu. Ama devrimciler kendi seçtikleri insanların işlerine burunlarını soktular ve onların otoritesini yok ettiler. Mustafa Kemal kuzey bölgelere doğru trenle yaptığı kısa yolculuktan Selanik'e dönüp anayasanın ilan edildiğini öğrenince kurmay heyetinde çalıştığı Mareşal İbrahim Paşa onu yanına çağırdı. Ve beni ordu komutanlığında bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız? Bırakılmayacak isem şahsım tecavüz ve hakarete uğratılmadan hemen İstanbul'a hareket edeyim dedi. Masanın üzerinde duran hokka takımını işaret ederek ekledi. Burada benim yalnız bir hokkam var, onu alır giderim. 1927 yılında bu olayı anlatan Atatürk, cemiyet adına yetkili olan diğer arkadaşlarla bu konuyu tartıştığını ve komutanına görevinde kalabileceğini bildirdiğini anımsıyordu. Ama birkaç gün sonra dağlara kaçmış olan bir teğmen, paşaya hakaret dolu bir telgraf gönderince, İbrahim Paşa tekrar onun yanına çağırmış ve beni komutan olarak burada bırakacağınızı bildirmiştiniz. Bu hakaret nedir diye sormuştu. Mustafa Kemal cemiyetin dört bir yana dağılmış üyelerinin tümüyle iletişim kuracak zamanı bulamadığını anlatmıştı. Birkaç gün sonra ise Yunanistan sınırını koruyan birliklerin komutanı Muhlis Paşa, cemiyetin yerel şubesinin isteği üzerine Manastır'a davet edilmiş ama İbrahim Paşa gerekli izinler olmadan böyle bir yolculuk yapılmasına muhalefet etmişti. Manastır Komitesi Paşa'yı Sultan Abdülhamit'e bağlılığın ender bir örneği olarak ilan etti. Cemiyet onun özgürlük savaşçılarına emirler vermeye cesaret ettiğine çok şaşırdığını bildirip paşanın görevinden istifa etmesini istemişti. Efendiler, bundan sonra İbrahim Paşa gerçekten Selanik'te duramadı dediği gibi bir hokkasını alıp gitti diye anımsıyordu Atatürk. Dipnot, Nutuk, 490-491. Mareşal İbrahim Paşa Erzurum'daki 4. Ordu'nun komutanlığa getirildi ve bir kez daha İttihat ve Terakki onun otoritesini sorguladı. Ertürk 71-73. Trablusgarp'a vali olarak gönderildi ama İtalyanları sakinleştirmek için gösterilen boş bir çabayla 1911'de görevinden alındı. İnal 1777. İbrahim Paşa'nın yerini alan Mahmut Şevket Paşa genellikle Arnavutların yaşadığı Kosova bölgesinin valisiydi ve devrimci subayların saygısını kazanmıştı. 52 yaşındaki Çeçen kökenli Almanya'da eğitim görmüş olan Mahmut Şevket Paşa'nın karakterinin bir yönü öylesine ürkütücüydü ki, 4 yıl sonra Balkan Savaşı'nın tam ortasında İttihat ve Terakki Cemiyeti onu sadrazam yapınca, Sultan 5. Mehmet Paşa'nın çizmelerinin sarayda yankılandığını her duyduğunda korkuya kapılmaya başladı. Dipnot İnal 1887. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin destekçileri aydınlanma çağı fikirlerinden esinlenen genç subaylar, devlet memurları, Müslümanlar ve bazı Yahudiler ile onların yanı sıra bazı her devrin adamları ve kişisel nedenlerle eski rejimle anlaşmazlığa düşmüş olanlar Osmanlı Devleti topraklarının her köşesinde cemiyetin şubelerini açmaya başladılar. Selanik'teki cemiyet merkezi bunları yönetmek için muhtemetler gönderdi. Ama cemiyet adı altında çalışan bazılarının cemiyet amaç ve çıkarlarına hizmet etmediği ve hatta şerefine gölge düşürdüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine merkez şubelerini yönetmek için güvenilir, onurlu, yetenekli gençlerin arasından sorumlu yazmanlar, yani katibi mesuller seçip göndermeye karar verdi. Bu gençlerden biri Deutsche Bank'ın Bursa şubesinde çalışan Mahmut Celal Bayar idi ve babası da aynı bankada veznedar olarak çalışmaktaydı. Mahmut Celal İzmir'deki İttihat ve Terakki Şubesi'ne sorumlu yazman olarak gönderildi. Dipnot Bleda, sayfa 54-55. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgedeki Türk milliyetçi direnişini düzenleyen Mahmut Celal, daha sonraları Ulusal İktisat Bakanı oldu ve Atatürk'ün yaşamının son yıllarında başbakanlık görevine getirildi. Kendi kendini özgürlük sever olarak nitelendirenlerin güç sahibi olmaları, sivil ve askeri görevlilerin yolsuzlukla suçlanarak yerlerinden edilmelerini beraberinde getirdi. Arpalıkları ve yetersizlikleri ortadan kaldırmak için kurulmuş olan yeniden yapılandırma komisyonları, yani tensikat komisyonları, çoğu zaman kişisel anlaşmazlık nedeniyle birilerinin ayağını kaydırmak için kullanılmaktaydı. Bu çekişmelerde kaybedenler İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başına dert açmaya başladılar. Cemiyet ise yaşadığı sorunların bir kısmını bireysel hatalara yüklerken, genelde bunların soylu amaçlarının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığına inanmayı yeğliyordu. Derhal çözümlenmesi gereken sorunların yaşandığı bölgelerden biri Trablusgarp'tı. Libya o tarihte yönetim açısından Trablusgarp, Tripoli ve özel Bingazi, Benghazi bölgesi olarak ikiye bölünmüştü. Sultan Abdülhamit kendisine karşı çıkanları buraya yolluyordu. Ülkeyi yöneten yaşlı ve nazik Recep Paşa siyasi sürgünlerin Avrupa'ya kaçmalarına göz yummakla ünlü yapmıştı. Recep Paşa anayasanın ilanından sonra Kamil Paşa hükümetinde Harbiye Nazırı olarak atandı. Dipnot, Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, sayfa 140. İstanbul'a ulaşınca bir kahraman gibi karşılandı ve kısa bir süre sonra kalp krizinden öldü. Söylendiğine göre kalbi bu heyecana dayanamamıştı. Onun yokluğunda bir isyan çıktı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni destekleyenler bölgeden kovuldu. Selanik'teki cemiyet merkezi halkı yatıştırmak için bir temsilci göndermeye karar verdi. Bu temsilci genç kol ağası Mustafa Kemal idi. Atatürk daha sonra AFET'e yokluğunda Merkez Komitesi'nin kendisinden kurtulmak amacıyla temsilci olarak gönderme kararını aldığını söyleyecekti. Dipnot, AFET İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, sayfa 57-72. Adını komite odasındaki kara tahtaya yazılı görünce göreve getirildiğini öğrendi. İşin ayrıntılarını toplantıya başkanlık yapmış olan cemiyetin önde gelenlerinden Hacı Adil'e Arda sordu. Hacı Adil görevin cemiyetin kendisine duyduğu güveni gösterdiğini anlattı ve masraflar için 1000 altın lira verdi. Paranın miktarından bazı Araplara verilecek rüşvetlerin de içinde olduğu anlaşılıyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti liderliğinin dış çemberinde bulunan genç ve hırslı bir üyeyi böylesine uzak bir bölgeye temsilci olarak gönderme kararında kötü bir niyet aramak gereksizdir. Aynı tarihlerde başka temsilciler de görevlendirilmişti ve belki de Mustafa Kemal Suriye'de bulunup Arapları tanıdığından bu göreve getirilmişti. Yine de cemiyetin liderliği konusunda kendisini yenilgiye uğratan arkadaşlarından kuşku duyuyordu. 1922'de şöyle anımsayacaktı. Meşrutiyetten sonra bütün eşhas meydana çıktı. O zamana kadar saf ve nezih çalışıyorduk. Ben herkesi böyle biliyordum. Şahsi nümayişleri çirkin buldum. Bazı arkadaşların harekatını şayanı tenkit gördüm. Tenkitten içtinap etmedim, yani geri durmadım. Bu fenalıkları bertaraf etmek için ilk düşündüğüm tedbir ordunun siyasetten çekilmesi nazariyesiydi. Bunu diğer arkadaşlar caiz görmüyorlardı. Dipnot, ASD 3, sayfa 45. Gerçekte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin lider kadrosundaki askeri üyeler yerel politik aranadan çekildiler. 13 Ocak 1909'da Binbaşı Enver Berlin'e askeri ataşe olarak atandı. Binbaşı Fethi Okyar Paris'e, Binbaşı Ali Fuat Cebesoy Roma'ya ve Binbaşı Hafız İsmail Hakkı Viyana'ya gönderildi. Dipnot, Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 2 sayfa 126. İsyan bayrağını ilk çeken kişi olan Binbaşı Niyazi'nin davranışı hepsinden daha masum ve çıkarsızdı. Ayaklanmayla ilgili görüşlerini yazdı ve Manastır İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne resmen onaylattı. Kitap haline getirip yayınlattıktan sonra askeri görevinden ayrıldı ve doğum yeri olan Resne'ye dönüp bir ilkokul inşa etmeye başladı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 34. Anlaşıldığına göre Binbaşı Niyazi'nin istifası İstanbul'daki 1909 ayaklanmasını bastırmak için doğduğu kentten gönüllüleri getirmesinden sonra geçerli olmuş. Mustafa Kemal'in Trablusgarp'a yaptığı yolculuk kısa ve başarılı oldu. 1908 Eylül'ünde gemiyle yola çıktı. Dipnot, İdemir, sayfa 13-15. 1911 yılında kenti İtalyanlara teslim edecek olan Trablus Belediye Başkanı Hasune veya Hasuna Paşa, Bingazi'de Şeyh Mansur ve diğer şeyhlerle tanıştı ve onlarla Osmanlı yönetimi arasında barışı sağladı. İngiltere'nin fahri konsolosu Juan Alvarez'i ziyaret etti ve enerjik ve kararlı karakteriyle etkiledi. Alvarez'in bildirdiğine göre Mustafa Kemal son derece sessiz ve içine kapanık bir kişiydi. Ama Tripoli'de halkın karşısına çıkınca coşkulu ve rahat konuşan bir hatip olarak partisinin izlediği ilke ve amaçları inanılmaz bir açıklıkla anlatmıştı. Dipnot, Rachel Simon'dan alıntı, Prelude to Reforms, Mustafa Kemal in Libya, Landau, Editör, 22-23. Afet'in anlattıkları Mustafa Kemal'in isyancı Arap kabileleriyle karşılaşmak ve Osmanlı subay ve görevlilerinin otoritesini ve moralini yükseltmek konusunda çok cesur davrandığını vurguluyor. Daha doğrusu bu tutumuyla nedenli gerçekçi olduğunu erken bir tarihte kanıtlamıştır. Osmanlı Devleti'nin anayasal hükümetinin onların çıkarlarını da savunacağını belirterek yörenin ileri gelenlerini eski yerlerinde tutmuştu. Yaklaşımı sahip olduğu olanaklarla çalışmaya alıştığını gösteriyordu. Acil gereksinimler ile uzun vadeli amaçlar arasında ayrım yapmaya başlıyordu. Selanik'e dönünce 1909 Ocağı'nda 17. Redif Tümeni'nin kurmay başkanlığına getirildi. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri 2. Son derece acil bir konu olan askeri eğitimi geliştirme üzerinde yoğunlaştı. Dipnot, Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler sayfa 77. Öteki devrimci subaylar gibi Mustafa Kemal de Abdülhamit'in askeri manevralara karşı duyduğu korku yüzünden eğitimde gerçek mermi kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle Osmanlı Silahlı Kuvvetleri'nin modern bir savaş için hazırlıklı olmadığına inanıyordu. Suriye'de bulunduğu sürede gerçek mermiler üzerindeki yasak kalkınca bulabildiği bütün Türkçe kaynaklardan bir ateş etme talimnamesi hazırlamış olduğu söylenir. Dipnot adı geçen eser sayfa 72-74. İttihat ve Terakki Cemiyeti anayasal hükümetin kurulmasını öncelikle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunma amacıyla kabul etmiş ama kısa sürede tüm umutları suya düşmüştü. 1908 Ekim'inde henüz meclis seçimleri yapılırken Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1878'deki Berlin Kongresi'nden bu yana yönetimi altında bulunan Bosna Hersek'i resmen ilhak ettiğini açıkladı. Yine aynı kongreden sonra 1885'te Doğu Rumeli'yi yani Güney Bulgaristan topraklarına katarak büyütmüş olan Osmanlı İmparatorluğu vasallerinden Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. 1897'de özerkliğine kavuşmuş olan Girit ise Yunanistan ile birleştiğini bildirdi. Gerçi her üç ülkede de Osmanlıların otoritesi yalnızca kağıt üzerineydi ama resmen elden çıkmaları yeni rejim için büyük bir darbe oldu. Büyük güçlerin araya girmesiyle Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile sorunlar çözüldü ve Osmanlı hükümeti bu oldu bittiği kabul etmek zorunda kaldı. Müslüman gruplar Girit bizim canımız, feda olsun kanımız diye haykırarak gösteri yaparken Yunanistan ile anlaşmazlıklar sürüp gitti. Avrupalıların ülke topraklarına tecavüzü bir şeydi ama aynı şeyi Yunanistan'ın yapması Müslüman Türkleri en duyarlı noktalarından vurmuştu. İki dereceli seçim sistemiyle ilk turda ikinci seçmenlere oy veriliyordu. Oluşturulan meclis 17 Aralık 1908'de toplandı. Tahtın yapacağı konuşma toplantıya katılan padişahın önünde katibi tarafından okundu. Ve Abdülhamit İstanbul sokaklarından geçerken halk tarafından çılgınca alkışlandı. Seçilen milletvekillerinin arasında 142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni, 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp ve 1 Ulah yani Romen vardı. Dipnot, Menteşe, 12, Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa 2. cilt sayfa 93, Stanford J ile Ezel Kural Show biraz farklı rakamlar veriyor. Cilt 2 sayfa 278. Halen görevde bulunan bazı subaylar da meclise seçilmişlerdi. Ama Enver ya da Cemal gibi askeri devrimci liderler bunların arasında değildi. Henüz pek tanınmayan bir subay olan Mustafa Kemal de seçilmemişti. İttihat ve Terakki'nin önde gelen sivil isimlerinden Talat ile Halil, Menteşe'de parlamento üyesi oldular ve cemiyetin merkez komitesi İstanbul'da toplanmaya başladı. Meclis-i Mebusan genelde etnik çizgiler boyunca bölünmüştü. Azınlıklar hem eşitlik hem de korunma istedikleri gibi, eğer mümkünse halen var olan hak ve ayrıcalıklarının da genişletilmesini istiyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti ise eşitliğin yeterli olduğuna inanıyordu. Kuramsal olarak 160 mebusla cemiyet üyeleri çoğunluktaydı ama parti disiplini çok zayıftı. Muhalefette Prens Sabahattin'in çevresine toplanmış olan Ahrar Fırkası'nın yani Liberal Parti yalnızca 10 milletvekili vardı ama etnik partilerle ortak amaçlarda birleşebiliyordu. Diğer siyasi sürgünlerle birlikte Paris'ten dönen İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuramcısı Ahmet Rıza meclis başkanı seçildi. İnisiyatif yerel devrimcilerin elinde olduğundan bundan sonra politikada önemli bir rol oynayamayacaktı. Zamanla İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalefet arttı. Cemiyet ordu içinde askeri okullardan gelmeyip alaydan rütbe alarak yükselmiş olan subayların kariyerlerini tehdit ediyordu. Yeni rejimin güvenilmez bulduğu birliklerin anayasaya sadık oldukları bilinen Balkanlardaki birliklerle yer değiştirecekleri söylentileri üzerine huzursuzluk biraz daha arttı. Din okulu öğrencileri meslekleriyle ilgili sınavları veremedikleri takdirde kendilerini askerlik görevinden muaf tutan eski uygulamanın sona erdirilip askere alınmaları kararı karşısında silahlı gösterilere kalkıştılar. Dipnot Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa 2. cilt sayfa 127-129. Dindar Müslümanlar Ahmet Rıza gibi önde gelen cemiyet üyelerinin bilinemezciliklerinin yani agnostisizm hatta tanrı tanımazlıklarının yani ateistlik, dinsel kurumları tehdit ettiğine inanarak korkuya kapıldılar. Şeriat yasalarının tam anlamıyla uygulanması istemi, İttihatçı gavurlar diye tanımlanan cemiyet üyelerinin davranışlarına ve varsayılan niyetlerine karşılık olarak ortaya atıldı. İslamcı kampanyaya 5 Nisan 1909 tarihinde kurulan İttihad-ı Muhammedi grubu önderlik ediyordu. Dipnot, Feroz Ahmat, sayfa 40. Grubun adı devrimci parti olan İttihat ve Terakki'yi taklit etmekteydi. Hem İslami hem de liberal söylemlerle açıklanan huzursuzluk artık sansür altında olmayan basın tarafından yüksek sesle dile getiriliyordu. Her köşede yabancıların gizli planlarını görmeye alışmış olan halk, Kamil Paşa'nın düşürülmesinden sonra zaten platonik olan İngiltere desteğinin yeni rejime arka çıkmayacağına inanmaya başlamıştı. Hükümet karşıtı görüşlere sahip olan Serbestiye adlı gazetesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni eski rejimin görevlilerinden şantaj yoluyla para sızdırmakla suçlayan bir belge yayınlayan gazeteci Hasan Fehmi 6-7 Nisan 1909 akşamı Galata Köprüsü'nden geçerken öldürüldü ve katili bulunamadı. Böylesine kalabalık bir noktada yüksek yerlerden yardım görmeden kaçmanın olanaksız olduğunu düşünen halk katilin İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden geldiğine inandı. Dipnot, Menteşe sayfa 15-17, Ahmat sayfa 39. Katilin devrimden önce Selanik'te Manastır müftüsünü vuran İttihat ve Terakki militanı Abdülkadir olduğu sanılıyor. Bleda 39. Abdülkadir'in daha sonra 1920 Haziran'da Ahmet Samim adlı başka bir liberal gazeteciyi de öldürdüğü varsayılıyor. Ahmat sayfa 82. İstiklal Savaşı sırasında Abdülkadir bir süre Ankara valisi olarak görev yapmıştı. 1926 yılında Atatürk'e karşı suikast girişimine katılmakla suçlu bulunup idam edildi. Atatürk'ün o tarihte, eğer bu teşebbüsü başkalarını karıştırmayıp yalnız Abdülkadir üstüne alsaydı mesele tamamdı. Teşebbüsünde mutlaka muvaffak olurdu dediği söyleniyor. Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 2, sayfa 130, not 1. Hasan Fehmi'nin cenaze töreni cemiyet karşıtı bir gösteriye dönüştü. Üniversite öğrencileri hükümete ve parlamento başkanına protestolarını bildirdiler. Sonunda 12-13 Nisan 1909 günü anayasayı korumak üzere başkente gönderilmiş olan askeri birlikler yani avcı taburları arasında isyan çıktı. Dipnot: Rumi takvimde 31 Mart 1325, bu nedenle bu isyan 31 Mart vakası olarak anılır. İsyancılar kendilerini destekleyen din okulu öğretmenleri ve öğrencileriyle birlikte parlamentoya doğru yürürken Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa istifa etti. Onun yerine Sultan Abdülhamit yaşlı bir devlet adamı olan Tevfik Paşa'yı getirdi. Tevfik Paşa 1922 yılında imparatorluğun son sadrazamı olacaktı. Başlangıçta yaşamlarını yitirenlerin sayısı azdı. İsyancıların dinsiz meclis başkanı Ahmet Rıza sandıkları Adalet Bakanı Mustafa Nazım Paşa, İttihat ve Terakki yayıncısı Hüseyin Cahit'e benzeme şanssızlığı olan Laskiye veya Latakiye mebusu Dürzi Emiri, Adil Arslan Bey ve Sultan Abdülhamit'in ikametgahı olan Yıldız Sarayı'nı bombalamaya hazırlanan donanma subayı Ali Kabuli öldürüldü. Dipnot, Menteşe sayfa 17 ve Sina Akşin 31 Mart olayı, Sinan, İstanbul 1972-125. Sina Akşin bu konudan söz eden, en fazla ayrıntılı olarak aktaran yazısında, isyanın Sultan Abdülhamit'ten kurtulmak için Prens Sabahattin'in yaptığı bir plan olduğunu ileri sürüyor. Ama yeni ortaya çıkmaya başlayan Arnavut milliyetçiliği de önemli bir unsurdu. Çünkü isyanın başladığı birliklerin çoğu Arnavut kökenliydi. İsyanın ilk etkisi cemiyetin önde gelen üyeleri kaçmak ya da saklanmak zorunda kaldığından başkentteki kendi gücünü yok etmek oldu. Bir kez daha Selanik cemiyet merkezi konumunu aldı ve 2. ve 3. ordudaki taraftarları düşmanlarına güçlerini pekiştirmeleri için zaman bırakmadan İstanbul'daki irtica hareketini bastırma kararı aldı. Cemiyet üyesi olan subaylar aceleyle bir birlik toplayıp trenle başkent yakınına gönderdiler. Mustafa Kemal de bu harekette aktif bir rol üstlendi. Birliğin komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa ile beraber kurmay başkanı olarak İstanbul'a gitti ve bu birliği hareket ordusu adını o verdi. Atatürk'ün anlattığına göre İstanbul'daki yabancı elçilikler için cemiyet amaçlarını açıklayan bir bildiri yayınlarken Hürriyet Ordusu adı önerilmişti. Ama bütün ordu Hürriyet Ordusu vaziyetinde olduğundan ve yalnızca bir bölümü bu harekatta yer alacağından hareket ordusu adını yeğlemişti. Dipnot, ASD, cilt 3, sayfa 45. Mustafa Kemal'in üstlendiği rol pek önemli değildi ve İstanbul'daki isyanın bastırılması onun önde gelen devrimcilerin arasına katılmasına neden olmadı. İlk birlikler Selanik'ten 15 Nisan günü yola çıkmıştı. 19 Nisan'da Selanik Jandarma Bölüğü başkentin hemen dışındaki Yeşilköy, San Stefano, Türkçe'de Aya Stefanos denirdi, tren istasyonunu ele geçirdi. Edirne'deki 2. Ordu'dan da birlikler gelmişti. Edirne'deki Cemiyet Komitesi'nin başında bulunan kol ağası İsmet İnönü bu birliklerin kurmay başkanlığını yapıyordu. 20 Nisan'da Selanik'teki Redif Tümeni Hüseyin Hüsnü Paşa komutasında ve Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığında İstanbul dışındaki güçlere katıldı. Hüseyin Hüsnü Paşa Selanik'ten gelen birliklere yalnızca 2 gün komuta edebildi ve 22 Nisan günü 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa kendi kurmaylarıyla birlikte harekatın yönetimini ele almak üzere geldi. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 2, sayfa 164-165. Hareket ordusu, birincisi Albay Hasan İzzet'in komutasındaki Selanik birliklerinden ve ikincisi de Edirne'deki 2. Ordu birliklerinden oluşan iki tümene ayrıldı. Dipnot: Erikan, sayfa 92. Enver'in büyük bir hızla Berlin'den gelmesi ve Resneli gönüllülerle birlikte gelen Niyazi gibi diğer hürriyet kahramanlarının da ortaya çıkması Mustafa Kemal'in politik amaçlarına ters düştü. Düzenli ordu birliklerinin yanı sıra hareket ordusunda özgürlük savaşçıları ve hatta Bulgar çeteciler bile bulunuyordu. Mahmut Şevket Paşa önce amacını Sultan Abdülhamit'i isyancıların pençesinden kurtarmak olarak açıkladı. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, Cilt 2, sayfa 167. Ama İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin başka tasarıları vardı. Her türlü uzlaşma olasılıklarını bir yana iten hareket ordusu, İstanbul'a girip isyancıların ellerinde bulunan binalara saldırdı. Mektebi Harbiye'den pek uzak olmayan Taşkışla binasına yöneltilen saldırıyı Enver şahsen yönetti. Dipnot: Adı geçen eser, Cilt 2, sayfa 168. Mustafa Kemal'in arkadaşı Kazım Karabekir, Yıldız Sarayı'nı işgal eden 2. Tümen'in kurmay başkanıydı. Dipnot: Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 178. Karabekir, editör Bozdağ, Paşaların Kavgası, sayfa 31. Milletvekili ve senatörler saklandıkları yerlerden çıkıp Yeşilköy'de Genel Ulusal Meclis adı altında, yani Meclisi Umumi-i Milli toplandılar. Fransız Ulusal Meclisi'nden örnek alınan bu isim Fransız devriminin güçlü etkisini gösteriyordu. Meclis reisi öfke seli karşısında saklanmadan önce İstanbul'daki göstericilere hitap ederken yurttaşlar sözcüğünü kullanmıştı. Dipnot: Menteşe, sayfa 17. İstanbul'un işgal edilmesinden sonra parlamenterler bulunmaları gereken yere taşındılar. Ortak toplantının başkanı eski Sadrazam Said Paşa'ydı ama ardındaki itici güç Talat'tı. Mebusan Meclisi'nin reis vekili olarak Şeyhülislam'ı, Abdülhamit'i tahttan indirip yerine kardeşi Mehmet Raşat'ı geçirme konusunda meclisin verdiği kararı onaylaması için zorladı. Yeni padişah 5. Mehmet adıyla tahta çıktı. Bu karar Abdülhamit'i aralarında bir Ermeni ve bir Yahudi milletvekilinin de bulunduğu bir parlamento heyeti tarafından iletildi. Müslümanların gözünde bu davranış dine aykırı sayılırdı. Çünkü kuramsal olarak padişah tüm Müslümanların halifesiydi ve tahttan indirilme, yani halli kararı Şeyhülislam'ın fetvasıyla onaylanmıştı. Birkaç saat sonra Abdülhamit yanında iki karısı, en küçük oğlu ve birkaç uşağıyla birlikte Selanik'e gitmek üzere trene bindirildi. Mustafa Kemal'in arkadaşı Fethi Okyar askeri refakatçi olarak yola çıktı ve Selanik sahilinde Yahudi sanayici Alatini'ye ait köşke yerleştirilen padişahı koruyan askerlerin komutanlığına getirildi. Gerçi Abdülhamit'in 13 Nisan isyanının düzenlenmesinde hiçbir rolü olmamıştı ama isyancılar kendiliklerinden padişah olarak ona yönelmişlerdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti tahtta kaldığı takdirde güçlü kişiliğinin rejim karşıtı olanların odağı haline gelmesinden çekiniyordu. Ardılı olan 5. Mehmet uzun yıllar boyu Abdülhamit tarafından inzivada tutulduğundan zayıf iradeli ve güç sahibi olmanın gerçek yönlerini bilmeyen bir insandı. Devleti onun aracılığıyla yönetecek olan politikacıların tam da aradığı gibi bir padişahtı. Sadrazam Tevfik Paşa ile bir süre birlikte çalıştıktan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti taraftarı olan Hüseyin Hilmi Paşa'yı bu göreve tekrar getirdi.